Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Uzay Akımları, Galaktik İmparatorluk Serisi 2. Yazarı Asimov. Özgün adı Currents of Space. Çevirmeni Mim İhsan Tatari. Türü roman. İtahi Yayınları. 3. baskı Mayıs 2020. ISBN numarası 978-605-375-887-7. Bu kitap 268 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Eylül 2020. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak Galaktik İmparatorluk serisi. 1950'li yılların başında daha sonra en şöhretli serileri vakıf ve robota öncülük edecek gelecek tarihi öykülerini yazdıktan hemen sonra Isaac Asimov ilk romanlarını kaleme aldı. Artık hem okurlara hem de yayıncılık dünyasına kendini kabul ettirmiş büyük ustanın neredeyse tüm külliyatına egemen olan Galaktik İmparatorluk evreninin ilk uzun kurguları da böylece ortaya çıktı. Nükleer katliamın dünyayı yerle bir etmesinden binlerce yıl sonrasını anlatan Galaktik İmparatorluk serisi, insanlığın galaktik medeniyet ve ilk galaktik imparatorluğun doğuşuna uzanan yolculuğunun başlangıcı. Florina gezegeninin yükseklerine kurulmuş yüksek kente, sarkın toprak efendileri rahat ve bolluk içinde yaşıyorlardı. Yüksek kentin gölgesinde de köylüler çalışarak sarklı efendilerini zengin eden kirt adlı önemli bir maddeyi üretmeyi başardılar. İsyan ise Florina için unutulmuş bir kelimeydi. Fakat işçilerin arasında yaşayan, hafızasını yitirmiş Rick isimli bir adam kendisine iletilmesi için verilen mesajı hatırlayınca gezegende işler tersine dönmeye başlayacaktı. Florina'daki herkes ölecek, toprak efendileri ve Trantor İmparatorluğu casusları Rick'in peşine düşerken uzay akımları da Florina'ya yıkım getirecekti. Isaac Asimov, vakıf serisine 21 yaşında bu kitapların bilim kurgunun dönüm noktalarından biri olacağının farkına varmadan başladı. Efsanevi kariyeri boyunca bilim kitaplarından Shakespeare'a ve tarih kitaplarına kadar çeşitli konularda 470'in üzerinde kitap yazdı. Yine de okurların favorileri Robot, İmparatorluk ve Vakıf adındaki bilim kurgu serileri oldu. The Science Fiction Writers of America tarafından bir bilim kurgu üstadı onuru bahşedilen Asimov, yaklaşık 50 yıl boyunca her yaştan okuru eğlendirip eğitti. Nisan 1992'de 72 yaşında vefat etti. Her zaman geç gelen ama beklediğinize değen David'e. Giriş. Bir yıl önce. Dünyalı adam bir karara vardı, düşüncelerini toparlaması ve bir sonuca ulaşması uzun sürmüştü. Ama en nihayetinde bir karara varmıştı işte. Uzay gemisinin rahatlatıcı güvertesini ve etrafını saran uzayın o soğuk, karanlık örtüsünü görmeyeli haftalar olmuştu. Buraya ilk geldiğinde Yıldızlar Arası Uzay Analizi Bürosu'nun yerel ofisine hızlı bir rapor verip çabucak uzaya geri dönmeyi planlamıştı ama alıkonulmuştu. Burası bir hapishaneden farksızdı. Çayını bitirip masanın karşısındaki adama baktı. "Burada daha fazla kalmayacağım," dedi. Öteki adam da bir karara vardı. Düşüncelerini toparlaması ve bir sonuca ulaşması uzun sürmüştü. Ama en nihayetinde bir karara varmıştı işte. Zamana ihtiyacı vardı. Çok daha fazla zamana. Yazdığı ilk mektuplara hiçbir cevap gelmemişti. Onları bir güneşe atmış olsa daha çok işe yararlardı. Gerçi bundan fazlasını da beklememişti zaten. Ya da daha azını. Ama bu sadece ilk hamleydi. Sonraki hamlelerini planlarken dünyalı adamı elinden kaçırmaması gerektiği daha da belirginleşti. Cebindeki pürüzsüz siyah çubuğu yokladı. "Durumun ne kadar nazik olduğunu anlamıyorsun," dedi. "Bir gezegenin yok oluşunun neresi nazik?" diye sordu dünyalı. "Detayları bütün Sark'a yayınlamanı istiyorum, gezegendeki herkese."
"Bunu yapamayız. Böyle bir hareketin paniğe yol açacağını biliyorsun."
"Ama daha önce bunu yapacağını söylemiştin."
"İyice düşündüm ve kötü bir fikir olduğuna karar verdim."
Dünyalı şikayetçi olduğu diğer konuya geçti. "Yub'un temsilcisi de hala gelmedi."
"Haberim var. Bu kriz için uygun prosedürleri organize etmekle meşguller. Bir iki gün sonra burada olurlar."
"Bir iki gün sonra? Durmadan aynı şeyi söylüyorsun. Bana bir dakikalarını ayıramayacak kadar mı meşguller? Hesaplamalarıma bakmadılar bile."
"Sana hesaplamalarını onlara götürebileceğimi söyledim ama bunu istemedin."
"Hala da istemiyorum. Ya onlar bana gelir ya da ben onların yanına giderim." Kısa bir duraksamanın ardından öfkeyle ekledi. "Sanırım bana inanmıyorsun. Florina'nın yok olacağına inanmıyorsun."
"Sana inanıyorum."
"İnanmıyorsun, inanmadığını biliyorum, bunu görebiliyorum. Benimle dalga geçiyorsun, verilerimi anlamıyorsun. Sen bir uzay analisti değilsin. İddia ettiğin kişi olduğundan bile emin değilim. Kimsin sen?"
"Vesvese yapıyorsun."
"Evet, yapıyorum. Bu çok mu şaşırtıcı? Yoksa sadece zavallı hergele, uzay onu delirtmiş diye mi düşünüyorsun? Keçileri kaçırdığımı sanıyorsun."
"Saçmalık."
"Öyle düşündüğüne kalıbımı basarım. İşte bu yüzden Yub'la görüşmek istiyorum. Onlar deli olup olmadığımı anlarlar, doğruyu söylediğimi görürler." Öteki adam az önce verdiği kararı hatırladı.
"Şu anda kendini pek iyi hissetmiyorsun, sana yardım edeceğim."
"Hayır, etmeyeceksin," diye bağırdı dünyalı histerik bir şekilde. "Çünkü ben bu işte daha fazla yokum. Eğer bana engel olmak istiyorsan öldür beni. Ama buna cesaret edemezsin. Aksi takdirde bir gezegen dolusu insanın kanı ellerine bulaşır." Öteki adam da sesini duyurabilmek için bağırmaya başladı.
"Seni öldürmeyeceğim, dinle beni. Seni öldürmeyeceğim, buna gerek yok."
"O zaman beni bağlayacaksın," dedi dünyalı. "Beni burada tutacaksın. Düşündüğün şey bu mu? Peki Yub beni aramaya başladığında ne yapacaksın? Onlara düzenli olarak rapor göndermem gerekiyor. Bunu biliyorsun."
"Büro yanımda güvende olduğunu biliyor."
"Öyle mi? Bu gezegene geldiğimi bildiklerinden bile şüpheliyim. İlk mesajımı alıp almadıklarını merak ediyorum." Dünyalının başı dönmeye başladı. Uzuvları katılaşmıştı sanki. Öteki adam ayağa kalktı. Anlaşılan kararını tam zamanında vermişti. Uzun masanın etrafından yavaşça dolaşıp dünyalı adama doğru yürüdü.
"Bu senin iyiliğin için," dedi yatıştırırcasına. Sonra da cebindeki siyah çubuğu çıkardı. "Bu bir psişik sonda," dedi dünyalı çatallaşan bir sesle.
Peltek peltek konuşuyordu ve ayağa kalkmaya çalıştığında kollarıyla bacaklarını çok az hareket ettirebildi. "Beni uyuşturdun," dedi sıkıca kenetlenen dişlerinin arasından.
"Evet, uyuşturdum," diye kabul etti öteki adam. "Bak, sana zarar vermeyeceğim. Bu kadar heyecanlı ve endişeliyken durumun ne kadar nazik olduğunu anlaman zor. Endişeyi ortadan kaldıracağım, sadece endişeyi."
Dünyalı artık konuşamıyordu. Sadece orada öylece oturuyor, gözlerini kırpıştırıyor. "Uzay aşkına uyuşturuldum," diye düşünüyordu. Bağırmak, çığlık atmak ve kaçmak istiyor ama hiçbirini yapamıyordu. Öteki adam artık dünyalının yanındaydı. Orada dikiliyor, ona yukarıdan bakıyordu. Dünyalı bakışlarını kaldırıp ona baktı. Göz bebeklerini hala hareket ettirebiliyordu. Psişik sonda kapalı devre bir cihazdı. Kablolarının kafatasındaki uygun noktalara yerleştirilmesi yeterliydi. Dünyalı göz kasları donuncaya dek panik içerisinde izledi. Keskin ince kablolar tenini ve etini delip kafatasındaki kemiklerin eklem yerleriyle birleşirken herhangi bir batma hissetmedi. İçinden sessiz çığlıklar attı. "Hayır, anlamıyorsun," diye bağırdı. "O gezegende bir sürü insan var. Yüz milyonlarca kişinin hayatıyla oynayamayacağını göremiyor musun?"
Öteki adamın sözcükleri giderek uzaklaşıyor, sanki sesi uzun ve dolan başlı bir tünelin sonundan geliyordu.
Canın yanmayacak. Bir saat sonra kendini iyi, hatta çok iyi hissedeceksin. Tüm bu olan bitene birlikte güleceğiz.
Dünyalı kafasında hafif bir titreşim hissetti. Ardından bu his de uzaklaştı. Etrafını bir karanlık sardı ve giderek yoğunlaştı. O karanlığın bir bölümü bir daha asla kalkmadı. Hatta bir kısmının kaybolması için aradan bir yıl geçmesi gerekti.
Birinci bölüm. Terk edilmiş çocuk.
Rick elindeki besleyiciyi bırakıp hızla ayağa kalktı. O kadar şiddetli bir şekilde titriyordu ki süt beyazı çıplak duvara yaslanmak zorunda kaldı.
Hatırlıyorum diye bağırdı.
Yemekhanedeki adamlar dönüp ona baktı ve içerideki mırıltılar bir nebze kesildi. Kendisine çevrilen yüzler kısmen kirli ve kötü tıraşlıydı. Odanın yetersiz duvar aydınlatmasının altında beyaz ve parlak görünüyorlardı. Bakışları ilgisizdi ve yalnızca ani, beklenmedik bir çığlık karşısında verilen refleksif bir tepkiyi yansıtıyorlardı.
Rick tekrar bağırdı. ''İşimi hatırlıyorum, benim bir işim vardı.''
''Sos be!'' diye bağırdı biri. ''Otur yerine!'' dedi başka biri.
Adamlar tekrardan yemeklerine döndüler ve mırıltı yeniden yükseldi. Rick masadakilere boş boş baktı. Birinin ''Deli Rick'' dediğini duydu ve bir omuz silkme gördü. Başka bir adamın elini şakağına yaklaştırıp işaret parmağıyla havada daireler çizmesini izledi. Hiçbirini idrak edemedi. Yavaşça yerine oturdu. Ardından kaşık benzeri bir gereç olan ancak kavisli kısmının ucundan ince dişler çıkan, dolayısıyla da eşit derecede bir hantallıkla çatal, bıçak ve kaşık olarak kullanılabilen besleyicisini tekrar eline aldı. Bir fabrika işçisi için yeterli bir aletti. Besleyiciyi elinde çevirip sapındaki numarayı görmeyen gözlerle baktı. Görmesine gerek yoktu, onu ezbere biliyordu. Diğer işçilerin de tıpkı onunki gibi bir kayıt numarası vardı ama onların isimleri de vardı. Rick'in ise yoktu. Ona Rick diyorlardı. Çünkü Kirt fabrikaları argosunda bu gerizekalı manasına geliyordu. Ve çoğunlukla kendisine Deli Rick diye sesleniyorlardı. Ama belki de artık daha fazla şey hatırlardı. Fabrikaya geldiği günden beri ilk defa eski hayatına dair bir şeyler anımsamıştı. Eğer kendisini iyice zorlarsa, eğer bütün gücüyle düşünürse... Açlığı birdenbire geçti. Bir gıdım bile iştahı kalmamıştı. Ani bir hareketle besleyicisini önündeki et ve sebze jölesi yığınına sapladı. Tabağı ittirdi ve gözlerini ellerine gömdü. Parmaklarını saçlarının arasına daldırıp onları sıkıca kavradı ve az evvel hatırladığı o şeyi, belirsiz ve anlaşılmaz bilgi kırıntısını çıkardı, karanlık kuyuya doğru zihnini takip etmeye çalıştı. Sonra tam da öğle yemeği saatinin bittiğini gösteren zil çalmaya başladığı sırada gözyaşlarına boğuldu. Rick o akşam fabrikadan çıkarken Vallona March yanına gelip onunla birlikte yürümeye başladı. Adam ilk başta onun varlığını fark edemedi ya da en azından bir birey olarak. Sadece kendisininkilere eşlik eden ayak sesleri duydu. Durup Vallona'ya baktı. Kadının saçları kahverengi ile sarı arası bir şeydi. Onları üzerlerinde yeşil birer taş bulunan mıknatıslı küçük firketelerle iki kalın örgü halinde toplamıştı. Firketeler ucuzdu ve solmuş görünüyorlardı. Kadının üstünde basit bir pamuklu elbise vardı. Bu ılıman iklimde bundan daha fazlasına ihtiyacı yoktu. Tıpkı Rick'in de öne açık kolsuz bir gömlek ile pamuklu bir pantolondan daha fazlasına ihtiyacı olmadığı gibi.
''Yemek sırasında bir sorun çıktığını duydum.'' dedi Vallona.
Onun gibi birinden beklenecek bir ses tonuyla, kaba ve köylülere özgü bir aksanla konuşuyordu. Rick'in lisanı yuvarlak ünlü harflerle doluydu ve bir parça genizden konuşuluyordu. Diğerleri bu yüzden ona gülüyor ve taklidini yapıyorlardı. Fakat Vallona bunu sadece cehaletlerinden ötürü yaptıklarını söylemişti ona.
''Bir sorun yok Lona.'' diye mırıldandı Rick.
''Duyduğuma göre bir şey hatırlamışsın.'' diye ısrar etti kadın.
''Bu doğru mu Rick?''
Vallona da ona Rick diyordu. Kullanabileceği başka bir hitap şekli yoktu. Adam gerçek adını hatırlamıyordu.
pek çok kereler çaresizce anımsamaya çalışmış, Valona da ona yardım etmişti. Kadın bir keresinde her nasılsa yırtık bir kent rehberi ele geçirmiş ve oradaki tüm isimleri ona okumuştu. Ancak hiçbiri diğerinden daha tanıdık gelmemişti. Rick dönüp kadının yüzüne baktı ve fabrikadan ayrılmalıyım dedi. Valona kaşlarını çattı. Çıkık elmacık kemiklerine sahip yuvarlak ve geniş yüzü endişeliydi. Bunu yapabileceğini sanmıyorum. Bu doğru olmaz. Kendimle ilgili daha fazla şey öğrenmeliyim. Valona dudaklarını yaladı. Bence bunu yapmamalısın. Rick başını çevirdi. Kadının endişesinin içten olduğunu biliyordu. Fabrikada işe alınmasını sağlayan kişi de zaten oydu. Rick'in fabrikadaki makinelerle hiç tecrübesi yoktu. Vardıysa bile hatırlamıyordu. Her halükarda Lona adamın ağır işler için çok çelimsiz olduğu konusunda ısrar etmiş ve ücretsiz teknik eğitim almasını sağlamıştı. Ondan önceki kabusumsu günlerde neredeyse hiç ses çıkaramadığı ve yiyeceğin ne işe yaradığını bile bilmediği zamanlarda da ona göz kulak olmuş ve onu beslemişti. Eğer bugün hayattaysa bunu Valona'ya borçluydu. Gitmem gerek dedi adam. Yine o baş ağrılarından birini mi yaşadın Rick? Hayır, gerçekten bir şey hatırlıyorum. Önceki işime, önceki... Bunları Valona'ya anlatmak istediğinden emin değildi, başını çevirdi. Sıcak, hoş güneşin batmasına en az 2 saat vardı. Fabrikaların etrafını kuşatan işçi hücrelerinin görüntüsü insanın içini daraltıyordu. Ama Rick zirveye çıktıkları takdirde kızıl ve altın sarısı tarlaların önlerine serileceğini biliyordu. Tarlalara bakmayı seviyordu. Onları ilk gördüğü andan beri bu manzara onu yatıştırıyor ve keyif veriyordu. Kızıl ve altın sarısı olduklarından, renk diye bir şeyin varlığından bir haber olduğu zamanlarda, hatta memnuniyetini ifade etmek için yumuşak gurultular haricinde bir ses çıkaramadığı zamanlarda da tarlalara bakarken baş ağrıları daha çabuk geçerdi. O günlerde Valona diamanyetik bir mobilet ödünç alır ve her izin gününde Rick'i köyden çıkarırdı. Yolun bir karış kadar yukarısında, karşı yer çekimi alanının yastıksı yumuşaklığının üstünde süzülerek ilerler, tüm yerleşim yerlerinden kilometrelerce uzaklaşırlar ve yüzlerinde sadece kirt çiçeklerinin kokusuyla ıtırlı rüzgarları hissederlerdi. Sonra dört bir yanları renkler ve kokularla çevrilmiş bir vaziyette yolun kenarına oturur, güneş batana kadar orada kalırlardı. Rick'in içi o günlerin hatırasıyla kıpır kıpır oldu. ''Haydi tarlalara gidelim Lona'' dedi. ''Geç oldu. Lütfen sadece köyün dışına kadar.'' Valona açık mavi renkli deri kemerinin kendisine lütfettiği tek lüks buydu. Arasına sıkıştırdı, ince para kesesini yokladı. Rick onun kolunu kavradı. ''Gel yürüyelim.'' Yarım saat sonra otoyolu terk edip sıkıştırılmış kumlardan yapılma dolambaçlı ve tozsuz yollara çıktılar. Aralarında derin bir sessizlik vardı ve Valona tanıdık bir korkunun onu esir almaya başladığını hissetti. Rick'e karşı hissettiklerini kelimelerle nasıl ifade edeceğini bilmiyordu, o yüzden bunu hiç denememişti. Ya Rick onu terk ederse? Ufak tefek bir adamdı, ondan daha uzun değildi, hatta neredeyse daha zayıftı. Pek çok açıdan hala yardıma muhtaç bir çocuktu. Ama zihni kapatılmadan önce eğitimli bir adam olsa gerekti, hem de çok önemli bir eğitimli adam. Valona okuma yazma öğrenmek ve fabrikadaki makineleri çalıştırabilmek için teknik meslek okuluna gitmek dışında hiç eğitim almamıştı. Fakat herkesin imkanlarının bu kadar kısıtlı olmadığını biliyordu. Örneğin engin bilgisiyle herkese yardım eden kentli vardı. Arada sırada toprak efendileri de gelip onları denetlerdi. Valona onları sadece bir kere yakından görmüş, bir tatil gününde kente gittiği sırada bu inanılmaz derecede muhteşem görünen kişilerden oluşan bir grupla karşılaşmıştı. Daha uzun sözcükler kurup daha yumuşak bir tonla, farklı ve akıcı bir şekilde konuşuyorlardı. Rick de hafızası geri geldikçe giderek onlar gibi konuşmaya başlıyordu. Adamın sarf ettiği ilk sözler Valona'yı korkutmuştu. Bir baş ağrısı nöbetinin ardından uzunca bir süre inledikten sonra ansızın konuşmuştu. Sözcükleri garip bir biçimde uzatıyordu. Valona onu düzeltmeye çalışmış ama başaramamıştı. O zamanlar bile Rick'in çok fazla şey hatırlayıp kendisini terk edeceğinden korkardı. O sadece Valona Març'tı. Ona koca Lona derlerdi. Hiç evlenmemişti. Hiçbir zamanda evlenemeyecekti. Onun gibi çalışmaktan elleri kızarmış, iri yarı ve koca ayaklı bir kız asla evlenemezdi. İzin günlerinde düzenlenen akşam yemeği festivallerinde onu görmezden gelen erkeklere aptalca bir güceniklikle bakmak dışında karşı cinsle hiçbir münasebet olmamıştı. Kıkırdayıp cilve yapamayacak kadar iriydi. Hiçbir zaman sarılıp kucaklayabileceği bir bebeği de olmayacaktı. Diğer kızlar arka arkaya çocuk sahibi olmuştu. Valona sadece onların etrafında toplanan kalabalığa karışmış ve gözlerini sımsıkı yuman, yumruklarını zayıfça sıkan kırmızı dişsiz ve saçsız bir şeyler görmüştü göz ucuyla. ''Sıra sende Lona. Sen ne zaman çocuk sahibi olacaksın Lona?'' Buna benzer sorular karşısında yapabildiği tek şey başını öteye çevirmekti. Ama Rick geldiğinde bir bebekten farksızdı. Beslenmesi, bakılması, güneşe çıkarılması ve başı ağrıdığında uyuyana kadar yatıştırılması gerekiyordu. Çocuklar Rick'in peşinden koşup ona gülerlerdi. ''Lona'nın bir erkek arkadaşı var!'' diye bağırırlardı. ''Koca Lona'nın deli bir erkek arkadaşı var! Lona'nın erkek arkadaşı bir Rick!'' Daha sonraları Rick kendi başına yürümeye başlayıp ilk adımını attığında Valona karşısında 31 yaşında bir adam değil de sanki sahiden 1 yaşında bir çocuk varmış gibi gurur duymuştu. Yardım almadan dışarıya, köy sokaklarına çıktığında çocuklar etrafında çember oluşturmuş ve sırf yetişkin bir adamın korkuyla gözlerini örttüğünü, sindiğini ve kendilerine iniltiler dışında hiçbir cevap veremediğini görmek için ona bağırmış, kahkahalarla gülmüşlerdi. Valona onlarca kez evden koşarak çıkmak ve koca yumruklarını sallayıp onlara bağırmak zorunda kalmıştı. O yumruklardan yetişkin erkekler bile korkuyordu. Rick'i fabrikada çalışmaya getirdiği ilk gün haklarında işittiği aşağılık bir dedikodu yüzünden bölüm şefini tek bir sağlam yumrukta yere sermişti. Fabrika konseyi bu olaydan dolayı kadının bir haftalık maaşını kesmişti. Hatta mahkemede yargılanmak üzere kente bile gönderilebilirdi. Fakat kentlinin müdahalesi ve olayda provokasyon olduğuna dair itirazı sayesinde iş oraya varmamıştı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.